bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk. İlhan Başgöz. 1. Kaset, 1. Yüz. Kültür Bakanlığı Yayınları. 1. Baskı, 1995. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ceyda Karakoçak. 2000'li yıllara geldiğimiz şu sıralarda etnik ve dinsel çatışmaların arttığı, insan hakları ihlallerinin çoğaldığı ve eşitsizliğin yaygınlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlık tarihi her zaman korku ile umut arasındaki karmaşaya sahne olmuştur. Belki bu karmaşa 2000'li yıllarda da değişmeyecek, hatta artacaktır. Yine de insancıl ve barışçıl amaçlara olan inanç ve daha güzel bir dünya toplumu yönündeki gelişme umudu tüm yıkım tehlikelerine karşın her zaman varlığını sürdürecektir. Geleceğe umutla bakmanın ön koşulu, demokrasinin tüm kurumları ve kuralları ile sağlıklı olarak işlediği insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı bir toplum düzeni oluşturabilmektir. Bu düzen içinde okuyan, düşünen, üreten ve toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak sesini sivil toplum örgütleri aracılığıyla duyurabilen bireylerin önemi yadsınamaz. Bilginin hızla en önemli değer haline geldiği, sürekli gelişip çeşitlendiği günümüzde insanlarımızı okumaları ve kendilerini geliştirmeleri, yazarlarımız ve yayıncılarımızı üretmeleri amacıyla desteklemenin Kültür Bakanlığı'nın temel görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bakanlığımız, kitap yayınlamanın yanı sıra özel kişi ve kuruluşları destekleyerek yayıncılık sektörümüzün gelişmesini, insanlığımıza ulaşacak kaynakların giderek çeşitlenip çoğalmasını ve kitap okuma oranının artırılmasını hedeflemekte ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumların gelişmesinde bilginin, düşüncenin, üretimin, düşünülenlerin hiçbir baskıyla karşılaşılmadan özgürce söylenebilmesinin temel kaynaklar olduğu inancıyla okumak özgürleşmektir diyor ve tüm insanlarımızı okumaya ve üretmeye davet ediyoruz. İsmail Cem, Kültür Bakanı. Ön Söz. Türkiye'nin eğitim çıkmazının uzunca bir hikayesi var. Bu kitabın tamam olmayan ilk baskısı Amerika'da yapıldı. Adı Educational Problems of Turkey, yazarları İlhan Başgöz, Howard E. Wilson, Indiana Üniversitesi, Ural Altay Çalışmaları Serisi, No. 86, 1968. Kapakta iki yazar adı görüldüğü halde aslında kitap tümden İlhan Başgöz'ün kaleminden çıkmış ve Türkçe yazılmıştı. Bir güzel Amerikalı olan Wilson Türkçe bilmezdi. Türkiye'nin eğitim sorunları üzerinde çalışmışlığı da yoktu. Ama o, 3. dünyanın eğitim sorunlarına yabancı değildi. UNESCO'nun kuruluşunda da görev almıştı. Yeni ve ileri fikirleri açık, dürüst ve değerli bir bilim adamıydı. 1967 yılından ölene kadar Kaliforniya Üniversitesi'nde Profesör ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Türkçe yazılan kitabın İngilizce çevirilerini Wilson dikkatle okudu ve düzeltti. Buna düzeltmeden çok yeniden yazma demeli aslında. Kitabın yapısını değiştirdi. Bölümleri yeniden düzenledi. Kısacası kitabımıza Amerika'da basacak biçimi verdi. Bu emeğe saygı duyduğum için kitaba onun adını da yazar olarak koydum. Howard Wilson, Türk eğitiminin sorunlarını ve Türk eğitimcileriyle 1959 yılında tanıştı. Türk eğitimcilerin kurup geliştirdiği en güzel atılımları bir bir yıkan, köy enstitülerini yok eden, klasiklerin çevirilerini durduran ve halk evlerini kapatan Demokrat Parti idaresi 1959'lara doğru eğitiminde tam bir çıkmaz içine düşmüştü. Bakan Tevfik İleri çareyi Amerikan uzmanlarında aradı. Onun isteği ile Amerika Ford Vakfı Türk Milli Eğitimi üzerinde bir rapor hazırlamak için kurulan bir komisyonun giderlerini ödemeyi kabullendi. Fahir İzin başkanlığında kurulan bir komisyona Wilson Amerika temsilcisi olarak katıldı. Bu komisyonun üyeleri dünyayı gezecek, başka memleketlerin eğitim kurumlarını inceleyecek, oralardan öğrendikleriyle Türkiye'ye bir eğitim raporu sunacaktı. Pek ters bir yolda işe başlayan komisyon üyeleri, başta Amerika olmak üzere bazı memleketlerde uzunca bir gezi yaptı. Sonra Viyana'da lüks bir otelde kalarak raporunu yazdı. Komisyonda Fahir İz gibi, Ekrem Uçyiğit gibi değerli eğitimcilerin bulunması, Milli Eğitim Komisyonu raporunu bir turistik gezi raporu olmaktan kurtardı. Türk eğitiminin özellikle ilköğretimin baştan sona değiştirilmesini salık veren raporun bu olumlu tavsiyeleri bile Demokrat Parti hükümetini memnun etmedi. Rapor rafa kaldırıldı. Ancak 27 Mayıs devriminden sonra 1961 yılında yayınlanabildi. Türk Milli Eğitim hakkında rapor İstanbul Amerikan Board Yayını 1961. Türk eğitimcileri Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yabancı uzman raporlarından fayda beklediler. John Dewey gibi, Omar Buysa gibi, Albert Malt gibi uzmanlar Türkiye'ye davet edilerek görüşler alınmıştı. Ama o eski uzmanlarla yeniler arasında önemli farklar vardı. Eski uzmanları Türkiye Cumhuriyeti seçiyor, giderlerinde devlet bütçesi ödüyordu. 1920'li yıllarda gelen uzmanlar dünyaca tanınmış eğitim otoriteleri idi. 1950'den sonra başlayan uzman akınına katılıp Türkiye'ye gelenlerin çoğunun kendi memleketlerinde de adı sanı duyulmamıştı. Şu veya bu nedenle bir Amerika kurumunca seçilmişlerdi. Giderleri de gene şu veya bu adı altında Amerika kurumlarınca ödeniyordu. Türkiye koşullarını tanımayan, eğitim sorunlarımıza yabancı reçetelerle çağrı arayan bu uzman raporlarının bir kısmı tozlu dosyalarda unutuldu. Bir kısmı da Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümün değilse de eğitim keşmekeşine ciddi katkılarda bulundu. Wilson, Türkiye'de yaptığı kısa gezide her okulda bir Atatürk köşesi görünce şaşırır. Köşelere yazan Atatürk sözlerinden çıkarır ki Mustafa Kemal'in Türk eğitimine büyük bir etkisi olmuş. Ford Vakfı'na bir öneride bulunur. Bir Türk araştırmacı seçilmeli, bir zaman için Amerika'ya gönderilmeli ve Wilson'la işbirliği ederek Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim konusunda bir kitap yazmalıdır. Gerekli burs Ford Vakfı'nca sağlanır ve Türkiye'den böyle bir insan aranmaya başlar. Seçilen iki kişiden biri bendim. Wilson kendisine bildirilen iki adam benimkini seçti ve ben böylece Amerika'nın yolunu tuttum. Kitabın Amerika'da da yazılması işimizi pek zorlaştırmadı. Kaliforniya Üniversitesi, daha ben Türkiye'deyken önemlice bir para ayırarak Türkiye'den eğitimle ilgili büyük bir kitap koleksiyonu satın aldı. Ayrıca o yıllarda Kaliforniya Üniversitesi Genel Kitaplığı, Fahri Bilge'nin zengin kitaplarını da satın alıp Amerika'ya getirmişti. O vakit ben buna kaçakçılık diye çok kızmıştım. Ama şimdi bu güzel koleksiyonun ciltlenip temiz raflara yerleştirildiğini, tasnif edilip bütün dünyanın kullanmasına açıldığını görünce seviniyorum. Eğer Türkiye'de kalsaydı kim bilir nerelerde kaybolup gidecekti. Böylece Türkiye'de bile bulamayacağım büyük bir eğitim kitaplığını Amerika'da hazır buldum. Benim eğitimci olmamam, Wilson'ın da Türk eğitimine yabancı olması çalışmamıza değişik bir nitelik kazandırdı. Türk eğitimcileri konuyu incelikleriyle bildikleri için çalışmalarında yalnızca soyut eğitim sorunları üzerinde duruyorlar. İlk öğretim, orta öğretim, ders kitapları, ders programları derken toplumda eğitime yön veren kurumlar dikkatlerinden kaçıyor, çalışmalarının dışında kalıyor. Böylece eğitim toplumundan soyutlanıyor. Havada sallanan bir kurum halini alıyor. Oysa bir toplumda ekonomik yapının, siyasi güçlerin, kanun yapan ve uygulayan kurumların ve kişilerin, teknoloji düzeyinin, gelir dağılımının, aile yapısının, iş hayatının ve sokağın dışında kalan bir eğitim düşünülemez. Eğitim adı geçen bu güçlerin ve kuruluşların bir dengesi olarak ortaya çıkar. Eğitime bunlar yön verir. Sonra eğitim de döner bu güçleri etkiler. Gerçi liseden üniversiteye kadar çeşitli eğitim kurumlarında görev almıştım. Onların iç yüzünü biliyordum. Ama gene de konuya daha evvel sistemli olarak eğilmemiştim. Bu nedenle toplum eğitim ilişkisi bana önemli göründü. Türk eğitimin çıkması geri kalmış bir toplum olmanın çıkmasıydı. Bu temel yapı değişmedikçe eğitim çabaları bir yerde tıkanacaktır. Bu nedenle yapısal sorunları kitabın dışında bırakmadım. Her bölümün başında o devirdeki sosyal ve politik koşullara kısa da olsa yer ayırdım. İngilizce çıkan kitabın Türkçe basımı 1968 yılında Dost Yayın Evi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Atatürk adıyla yapıldı. Kitap basılırken Wilson öldü. Anısına saygısızlık olmasın diye Türkçe basıma onun adını da koydurdum. Oysa Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim adıyla çıkan kitaba onun hiçbir katkısı olmamıştı. Bu basımda benim uzun zaman çözemediğim sorunlar var. Kitap basıldıktan bir hafta sonra kitapçılarda görülmüyordu. Bir ay sonra da bulunmadı. Bir yıl sonra da kitapçı vitrinlerinde boy göstermedi. Hacettepe Üniversitesi çalışmamızı ders kitabı olarak kabul etti. Ama öğrenciler de kitabı bulamadıklarından yakındılar. Yayın evinin sahibi o yıllarda kitap işlerini bırakıp başka iş alanlarına daldığı için ancak peşin para yollayan kitapçılara kitap dağıtmış. Yayın evinin sahibiyle eski bir dostluk yüzünden pek Atatürk'e işler içinde olduğum için o vakit kitaba ne olduğunu öğrenemedim. Daha sonra öğrendim ama bu sefer de çok geçti. Böylece kitabın Türkçe baskısı güme gitti. Kültür Bakanlığı'nca Türkiye'nin eğitim çıkması adıyla basılan bu kitap Dost Yayın Evi'nce yapılan ilk baskının aynı değildir. Yeni baskıya köy enstitüleri ile ilgili bir çalışma eklenmiş, ayrıca ve sonrası başlıklı bir bölümle 1950'den sonraki gelişmelerin kısa bir eleştirisi yapılmıştır. Bunlardan başka kitabın tümü yeniden elden geçirilmiş, daha sonraki yayınlardan ve çalışmalardan faydalanılarak hemen her bölümde irili ufaklı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kitabın İngilizce baskısının üstünden geçen 20 yıl açıkça gösterdi ki Türkiye'nin yalnızca bir eğitim sorunu yoktur. Bizim daha o vakit ileri sürdüğümüz gibi bir kalkınma sorunu vardır. Ve sosyal yapıyı değiştirmeye eğitimin gücü yetmez. 1960'tan beri aydınlarımız ve siyaset adamlarımız eğitimi neredeyse tümden unutarak başka bir dilden konuşmaya başladılar. Bu yeni dil teknokratların dilidir ve yatırım, ana para, gelir, gelir dağılımı, üretim, enflasyon gibi sözcüklerden örülmüştür. Artık hepimiz biliyoruz ki köylü okuyup yazma öğrenince tavukları daha fazla yumurta vermeyecektir. Bunun için yol, tavuk yemi, tavuk aşısı ve para gibi olanaklar gereklidir. Ama her şeyi eğitimden beklemek nasıl yanlışsa, eğitimi bir yana iterek her şeyi ekonomik kalkınmadan ve sanayileşmeden beklemek de aynı şekilde yanlıştır. Bunun için kitabımızda kurmaya çalıştığımız dengenin güncelliğini koruduğuna inanıyorum. Okuyucu, kitabın sonundaki Atatürk ve Eğitim başlıklı bölümü konumuzun biraz dışında kalıyor sanabilir. Bu bölümü kitaba koymamın iki nedeni var. İlkin, Ford Foundation, benden ve Howard Wilson'dan Atatürk ve Türkiye'de eğitim konusunda bir kitap yazmamızı izlemişti. Sadece bu yüzden de olsa Atatürk'ün Türk eğitimiyle ilgisi kitabımızın dışında bırakılamazdı. Atatürk'ün Türk eğitim çalışmaları içinde önemli bir yeri de var. Eğer onun verdiği destek olmasa 1920'lerde ve 30'larda girişilen karma eğitim, Latin alfabesinin kabulü, kadınlara eşit eğitim haklarının verilmesi ve köy eğitim projeleri gibi önemli reformlar herhalde gerçekleştirilemezdi. Ancak bu bölümde Atatürk'ün kendi eğitimiyle ilgili yeni bazı yorumlar da yapıldı. Bunun için son bölümü kitabımızın bu yeni baskısını da aldık. İlhan Başgöz. Bölüm 1. Yakın Çağda Osmanlı İmparatorluğu Eğitimine Bir Bakış. Toplum bilimleriyle uğraşanlar kültür kavramına geniş bir anlam yüklerler. Onlara göre kültür, öğrenilen, yaratılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bütün bir yaşama biçimidir. Din, aile, ekonomi ve eğitim gibi sosyal kurumlar, toplumun her türlü değerleri, inanışları ve gelenekleri, insan bilgilerinin tümü, teknik yaratmalar ve üretim araçlarıyla bir toplumda yaşayan düne, bugüne ve yarına dönük fikirler ve ülküler, düşler ve beklentiler, sanat ve edebiyat yaratmaları, iletişim araçları, kültürün elemanları, kolları ve bölümleridir. Kültürü böyle anlayınca eğitimin tanımı kolaylaşır. İnsan toplulukları içinde kültürün bir kuşaktan ötekine aktarılması eğitimin görevidir. Bu iş eğitime düşer. İlk bakışta bu görev tutucu gibi görünür. Eğer eğitim yerleşmiş, tutunmuş ve oturmuş kurumları ve değerleri yeni kuşaklara aktaracaksa, yarına dönük değişmeler, ülküler nasıl olup da yeni kuşaklara aşınabilecektir? Bu önemli bir sorundur. Gerçekten de eğitim bu yüzden çoğu toplumlarda tutucu bir görev yüklenir. Yerleşmiş değerlerin, donup taş haline gelmiş katı geleneklerin eğitimle değiştirilmesi zor olur. Ama kültür durağan değil, değişkendir. Toplumun ekonomik ve sosyal yapısındaki değişim ve insanoğlunun yarın umudu, gelecek için ülkeleri, düşleri, eğitimi tümden tutucu bir sosyal kurum olmaktan kurtarır. Tutucu görünen kültür aktarması, bu yüzden bazı toplumlarda devrimci umutlar ve değişik istekleri aktarmasına dönüşür. Böyle zamanlarda eğitim, tutunmuş ve yerleşmiş kültürü değil, yeni çiçeklenmekte olan kültürü öğretmeye ve yeni kuşaklara aktarmaya başlar. Eğitim tutucu değil, devirici ve başkaldırıcı olabilir böyle toplumlarda. Yakın tarihimizde eğitimin tutuculuktan kurtulduğu, yeni değerleri ve yeni görüşleri, kültürün ileriye yönelik yanlarını yaymaya yöneldiği zamanlar vardır. Tıpkı eğitimin her yeni görüşü okul kapısı dışında tutmaya, baskı altında almaya yöneldiği devirler olduğu gibi. İleride bunları yeri geldikçe belirtmeye çalışacağız. Eğitim ilkel toplumların hepsinde vardır. Ama bir eğitim ocağı olarak okulun ortaya çıkması insanın uzun geçmişine göre yenidir. Okulun belirlenmesinden önce kültürü yeni kuşaklara iş hayatı, din, sözlü edebiyat, aile, gelenek ve görenekler, toplumun siyasi ve ekonomik yapısı aktarmış, bu kurumlar eğitimin tüm görevlerini üzerlerine almıştır. Okul, sürüp gelen bu kültürün içine sonradan doğmuş, ona göre biçim almış, onun etkisi altında gelişmiş, onu etkilemiştir de. Osmanlı İmparatorluğu'nda okul eğitimi toplumun bütün katlarına hiçbir zaman yayılmamıştır. Yalnız köylerde ve gezginci aşiretlerde değil, büyük kentlerde ve kasabalarda da çocukların çoğu okul eğitiminden yoksun kalmış, ancak nüfusun küçük bir azınlığı okumak ve eğitilmek olanağı bulmuştur. 1913-14 ders yılında imparatorluk okullarında çocukların sayısı 600 bin olarak tahmin edilmiştir. Dipnot 1. Tonguç İH, Canlandırılacak Köy, sayfa 196-198. Genel nüfus 20 milyon sayılırsa, okul çağındaki çocukların ancak %3 gibi küçük bir bölümünün okula gittiği anlaşılmaktadır. Dipnot 2. Rafet, Türkiye'de Marifi İptidai, Türk Yurdu, 1925, No 7, sayfa 400. Bu oran Balkanlarda ve Batı Anadolu'da elbet daha büyüktü. Doğu'da yok denecek kadar küçüktü. Kalan çocukları iş hayatı, gelenek ve görenekler, esnaf örgütleri, aile, din ve tarikatlar eğitmiş, onları yaşayan kültüre alıştırmış ve geleceğe hazırlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu çok değişik kültürler üzerinde kurulmuş olduğu için okul dışı eğitim orada çok değişik ve yerli biçimlere bürünmüş, birbirine benzemeyen sonuçlar vermiştir. Bu nedenle kimse Osmanlı toplumunda tek düze ve değişmeyen bir okul dışı eğitimden söz edemez. Ama imparatorlukta Müslüman çocukların okul eğitimi, küçük farklar bir kenara itilirse benzerlikler göstermiştir. Okulların, öğretim ve eğitim yöntemleri, okunan dersler ve eğitimin giderlerinin karşılanması imparatorluğun her yanında birbirine benzer olmuştur. ağır basan reform istekleri yeni eğitim kurumlarının açılmasını zorlayana kadar 19. yüzyılın ortaları Osmanlı İmparatorluğu'nda iki çeşit okul vardı. 1. Sıbyan mektepleri, mahalle mektepleri, 2. Medreseler. İki çeşit okulu da eğitim ve öğretim bakımından yetkili din kuruluşları denetip yönetiyordu. Gerçi okul kuran kişiler, vakıf, açacakları okulun yerini, kaç öğrenci alacağını, öğrenci ve öğretmenlere verilecek aylıkları belirleyebilirlerdi. Ancak bir eğitim yolu öneremezler, okunacak derslere karışamazlardı. Gerçi padişahlar arada sırada çıkardıkları fermanlarla din yetkililerine, Şeyhülislam, müftü, kadı, eğitim için bazı emirler vermiş, öneriler ferman etmişlerdi. Ama bu emirler dinin okullar üzerindeki egemenliğini sarsmamıştır. Dipnot 3. Kansu Nafi Atuf, Türkiye Marif Tarihi, Cilt 1, İstanbul, 1931, sayfa 29, not 1. A. Osmanlı Eğitim Kurumları. 1. Sıbyan Okulları, Mahalle Mektepleri, İlk Okullar. Sıbyan Okulları ilk eğitimi verirdi. Çocuklar bu okullara 4-6 yaşlarında başlıyor ve kız erkek beraber okuyorlardı. Şeriat kızların da okumasını emrettiği için bu okullarda karma eğitim yasaklanmamıştı. Bununla beraber büyük merkezlerde kızlar için ayrı sıbyan okulları vardı. Sıbyan okullarını devlet değil özel kişiler kuruyorlar ve el birliğiyle halk yaptırıyordu. Padişahların, saraylı kadınların, vezirlerin, beylerin, ağların ve varlıklı esnafın, çelip ve şeyhlerin okul yaptırması güzel bir gelenekti. İstanbul'daki sıbyan okullarında 47'sini saraylı kadınlar, 10 tanesini padişahlar, 37'sini paşalar, 59'unu esnaf ve ağlar, 45'ini beyler, çelebiler, efendiler yaptırmıştı. Dipnot 4. Ergin O. Türkiye Marif Tarihi, Cilt 1, sayfa 75. Zenginlere uzak kalan köylerde, kasabalarda halk el birliğiyle ilkokulunu kuruyor, öğretmenin geçimini sağlıyor, bazen herkes gelirine göre bir miktar ödeyerek okul giderleri için bir döner sermaye bile hazır ediyorlardı. Sıbyan okullarını özel kişiler kurmuşsa onlara hemen daima han, hamam, dükkan, zeytinlik, tarla gibi bir gelir kaynağı bağışlarlar, vakfederler. Bu vakfın geliriyle okul yapılarının bakımı, öğretmenlerin aylıkları, bazen öğrencilerin harçlığı bile karşılanırdı. Öğrencilere giyecek ve yiyecek vakfeden, hatta onları yılın belli günlerinde eğlenmeleri için gerekli parayı ayıran vakıflar da vardı. Dipnot 5. Okula devam eden sıbyanın 60 neferine günde ikişer akçe verile, öğrencinin günlük giyeceği için onar akçe, yılda iki defa yetecek kadar libas vereler. Her iki kişiye bir şanak aş, bir parça et ve iki ekmek vereler. Yılda bir kere 1200 akçe sarfı ile öğrencinin eğlence yerine misiregaha götürülüp yiyecek verilip eğlendirilmesi. Ergin adı geçen eser, sayfa 74. Sıbyan okullarının kurulmasını bir yandan şeriat destekliyor, bir yandan da vakıf kuruluşunu yaşatan ekonomik ve psikolojik nedenler besliyordu. Bunun için sıbyan okullarını medreseler ve camilerle beraber kuruluyor, onların koltuğunda yer alıyordu. Sıbyan okullarında eğitim ve öğretim parasızdı. Derslere ve çocukların eğitimine dini bilgiler egemendi. Öğretmenin temeli çocuklara Müslümanlığın ana ilkelerini belletmekti. Öğrenciler sıbyan okullarında Kur'an okuyor, namaz başlıklarını öğreniyor, biraz da yazı görüyorlardı. Ama yazı dersi bir güzel el yazısı öğrenme dersinden öte geçmiyordu. Çocuklar süslü metinleri kopya etmeyi öğrenirler, yazı yazmayı bilmezlerdi. Ana dil Türkçenin okutulması ve öğretilmesi sıbyan okulları için önemli değildi. Kur'an ve namaz başlıkları Arapça olduğu halde bu okullarda bugünkü anlamıyla bir Arapça eğitimi de yapılmıyordu. Çocukların yaptıkları iş anlamadıkları bir dille yazılmış metinleri körü körüne ezberlemekti. Ders kitapları, Kur'an, elifbe ve bir ilmihalden meydana geliyordu. Sıbyan okullarında öğretmenlik yapacak kimselerin medreseyi bitirmiş olması gerekirdi. Fatih Sultan Mehmet 1451-1481 kurduğu medreselerde sıbyan okulu öğretmenleri için ayrı dersler koydurmuştu. Bu dersleri okumayanların öğretmenlik yapması yasaktı. Ancak bu yasak hiçbir zaman uygulanamamıştır. Medreseyi bitirmek değil, oradan sadece bir icazet almak sıbyan okulu öğretmenliği için yeter görülmüştür. Aslında bütün sıbyan okullarının medreseli öğretmeni hiçbir zaman bulamamış oldukları söylenebilir. Okuyup yazması olan imamlar, hatta okuyup yazması bile olmayan fakat Kur'an'ı ve namaz başlıklarını ezberlemiş olan yaşlılar sıbyan okullarında öğretmenlik yapmışlardır. Sıbyan okulu öğretmenleri ücretlerini vakfını gelirinden alırlardı. Okulun vakfı yoksa öğrenci velileri varlıklarına göre öğretmenin ücretini paylaşırlardı. Bu öğretmenlere devlet ya da iller bütçesinden maaş ödenmesi ancak 20. yüzyılın başlarında olmuştur. Vakıf kuruluşları bozulduktan sonra öğretmenin aylığını öğrenci velileri yüklendiler.
Veliler ya haftalık bir para ödüyorlar ya da yumurta, yağ, odun, kömür, un, bulgur gibi şeyler vererek öğretmenin geçimini sağlıyorlardı. 1847 tarihli bir yönetmelikte bunu gösteren şöyle bir kayıt var. Herkesin haline göre öğretmenlere ayda 1 kuruştan 12 kuruşa kadar haftalara bölünerek vere geldiği haftalıkların verilmesine, öğretmenlerin çocuklardan haftalık olarak kömür gibi kıymetli şeyler istememesine. Dipnot 6. Nafi Altufkansu adı geçen eser sayfa 9. Aldığı ücretten başka öğretmene öğrenciler çeşitli hediyeler verirdi. Kur'an-ı Kerim'e başlamak, Kur'an ezberlemeyi bitirmek gibi öğrenci için pek önemli sayılan dönemeçlerde hoca efendiye para, yiyecek, giyecek gibi armağanlar götürmek bir töre halini almıştı. Sıbyan okullarında eğitim ve öğretim sabahtan başlar, öğle azatına kadar aralıksız sürerdi. Öğle vakti bir saat ara verilir ve okul ikindide kapanırdı. Öğrenci için ders sonlarında dinlenmek diye bir şey yoktu. Perşembe günü öğleden sonra ve cuma günleri okullar kapalı olurdu. Dipnot 7. M. Cevdet, İstanbul'daki vakıf ilkokulları için yukarıdakine benzemeyen ders saatlerinden söz etmektedir. Ona göre bu okullarda dersler öğleye kadardı. Öğrenciler öğleden sonra babalarının mesleğine yardım ederdi. Salı ve cuma günleri hiç ders okunmazdı. Avrupa okulları taklit edilince bu güzel usul değiştirildi. Bu yüzden öğrenciler babalarının mesleklerinden koptular ve şık memurlar ve bendeler olmaya özendiler. M. Cevdet, Terbiyemizde Buhran, sayfa 326. Sıbyan okulları bir odalı küçük yapılardı. İstanbul gibi büyük kentlerde okullara öğretmenler için özel odalar eklenmişti. Küçük merkezlerde ve köylerdeki sıbyan okullarının hiçbirisi okul olarak yapılmış değildi. Öğrenciler cami köşelerinde, mescitlerde, imamın evinde, bazen de ahır köşelerinde ders yaparlardı. Sınıflarda sıra, yazı tahtası, masa gibi ders araçları yoktu. Kuru tahtaların ya da hasırların üzerine diz çökerek oturulurdu. Zengin çocukları altlarına küçük minderler alırlar, kuru yere oturmazlardı. Ders kitapları küçük rahlelerin üzerinde okunurdu. Öğretmen sınıfın bir yanında yüksekçe bir yere oturur ve yanındaki uzun bir değnekle disiplini sağlardı. Ağır suçları işleyenler falakaya yatırılır ve ayaklarının altına sopayla vurulurdu. Öğrenimde temel ezberdi. Öğretmenin verdiği dersi öğrenciler yüksek sesle tekrar ede ede ezberlerler ve sıraları gelince öğretmenin önüne diz çökerek öğrendiklerini gösterirlerdi. Bu düzen gözlem ve anlamı yok ediyor fakat yeteneklerine göre öğrencilerin ayrı ayrı ilerlemelerine de yol açıyordu. Aynı sınıfta iyi çalışan, derslerini daha iyi yapan öğrenciler daha çabuk yukarı derecelere geçebiliyor, okulu arkadaşlarından önce bitiriyordu. Sıbyan okullarının küçük yapılar olması, öğrenci sayılarının azlığı, okulla halk arasında sıcak bir ilginin kurulmasını kolaylaştırıyordu. Osmanlı hanedanından olan kimselerin çocukları, halk çocuklarının okuduğu sıbyan okullarında okumazlardı. Onlar için sarayların içinde özel ilkokullar, şehzadegan okulları vardı. Şehzadeler ilk eğitimlerini burada alır, sonra özel öğretmenlerin elinde bilgilerini geliştirirlerdi. Sıbyan okullarının öğretmenleri aynı zamanda mahallenin ya da köyün imamıydılar. Onlar köylüye namazlarını kıldırır, dini törenlerde önderlik ederlerdi. Müslümanlık din esaslarını hukuka da uygulamış olduğu için kadıların ve müftülerin bulunmadığı yerlerde Sıbyan Mektebi öğretmenleri şeriata dayanarak halkın anlaşmazlıklarını uzlaştırır, kanun uygular ve adalet dağıtırdı. Doğum, evlenme, nikah, boşanma ve ölümle ilgili törenlerde de öğretmenlerin ödevleri vardı. Ölüyü yolunca gömme, doğanlara da ad koyma, evlenenlerin nikahını kıyma, anlaşmaların hazırlama bunların işiydi. Halk bu öğretmenin yaptığı işleri faydalı bulduğu ve din öğretmenini istediği için öğretmenlerin geçimini kendisi sağlıyordu. Merkezi hükümetlerin gelirinden öğretmenlere pay ayrılmamıştı. Ödeyecek para bulunmazsa halk öğretmenin evini yapıyor, tarlasında veya bahçesinde imeceyle çalışıyor, buğdayından ve arpasından öğretmenin payını ayırıyor, fitrelerini ve kurban derilerini ona vererek geçinmesini sağlıyorlardı. Özellikle köylerde öğretmenlerin tıpkı öteki köylüler gibi tarlası, geçinecek yardımcı bir işi vardı. Öğretmen buralardaki işiyle köyün bir parçası haline geliyor, yaban olmaktan kurtuluyor, ilk fırsatta köyden kaçmayı düşünmüyordu. Sıbyan okulu öğretmeni ile çevre halk arasında böylece imrenilecek bir saygı, anlayış ve işbirliği havası kurulabiliyordu. Hoca, öğretmenin Türk toplumu üzerindeki köklü etkilerini düşünürken, meseleyi sadece bir din eğitimi meselesi olarak almamak, öğretmenin başka önemli işlerle kendisini çevreye kabul ettirmiş olduğunu da hesaba katmak lazımdır. Aşağıdaki anılar Sıbyan okullarını daha iyi tanımaya yardım edecektir sanırız. Emekli öğretmen Saliha Arı bu anıları 1940'larda yazmıştır. Fakat onun Sıbyan okullarındaki öğrenciliği 19. yüzyılın son çeyreğine kadar geri gidiyor. 1884 yılında Menekşe köyünde Eğridir, okula başladım. 4 yaşındaydım. Annemin sırtında okula gittiğimi, öğretmene sunulmak üzere götürülen sahanın, annemin elinden düşerek lokmaların yere döküldüğünü iyice hatırlıyorum. Öğretmen bizi güler yüzle karşılayarak bana bir kalfa tayin etti. Elime Elif B cüzünü tutuşturdu.